Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabb'e Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 17 Şehrivar 1401 Hicri Kameri 11 Sefer 1444 ve Miladi 8 Eylül 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik üzerine yapı röportaj, İran basından seçmeler, Erbayin özel programı ve Aşura hakkında sorular ve cevaplar adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Endonezya ile ilişkileri geliştirmede kararlı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakan Sözcüsü Kenani, Arap Ligi'nin İran'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran'a karşı kararname çıkarılmasını yapıcı olmadığını belirtti. İran Ordusu Kara Kuvvetleri'nce iktidar 1401 tatbikatı düzenlendi. İran İçişleri Bakanı Iraklı mevkidaşı ile görüştü. Rusya'nın daimi temsilcisi Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Grasso ile görüşeceğini belirtti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Endonezya Yüksek Mahkemesi Başkanı ile yaptığı görüşmede Tahran'ın Jakarta ile her alanda ilişkileri geliştirmede kararlı olduğunu belirtti. İran Peresmi lideri'ne göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Endonezya Yüksek Mahkeme Başkanı Muhammed Şerefettin ile Tahran'da yaptığı görüşmede İki ülke arasındaki ilişkilerin dostane ve genişleyen olduğunu ifade ederken, karşılıklı ilişkilerinin mevcut seviyesinin iki ülkenin mevcut kapasiteleriyle örtüşmediğini söyledi. Reisi Endonezya'nın uluslararası kuruluşlardaki aktif yakın yaklaşımına da işaret ederken, iki ülke arasındaki uluslararası kurum ve forumlarda işbirliğinin güçlendirilmesinin karşılıklı işbirliği alanlarından biri olduğunu vurgularken, günümüzde sultan düzeni insan haklarını savunmak adına dünyaya ve özellikle Müslümanlara en büyük zulmün yapılmasına izin verdiğini, zorba sisteminin bu açık baskısına karşı dünyanın hür hukukçularının ortak tavrının dünyadaki insan haklarının durumunu değiştirmede etkili olabileceğini söyledi. Muhammed Şerefettin de yapılan görüşmede İran'ı ziyaret etmek ve reisiyle görüşmekten memnun olduğunu söylerken, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane, samimi ve ilerlemekte olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ken Ali, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısından İran'a yönelik çıkan açıklamalara tepki gösterdi. Nasır Kenani, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantının İran'a yönelik ifadelerine ilişkin açıklamalarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu tür açıklamaların yayınlanması söz konusu bazı ülkelerin bölgedeki gelişmelerin gidişatını doğru anlamadığını ve Batı Asya bölgesinin gerçeklerine göz ardı ettiğini göstermektedir dedi. Kenani, bu ülkelere değersiz suçlamaları tekrarlamak yerine Siyonist rejimin Filistin'in mazlum halkına karşı işlediği cinayetlere odaklanmalarını tavsiye etti. Üç İran adasıyla ilgili olarak açıklamadaki iddiaları reddeden Kenani, İran'ın tüm eylemlerini ülkenin toprak bütünlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve başkalarının bu konuya müdahalesini kınadı.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Naziri Asl, ajansın denetimle ilgili önemli olmayan 3 iddiasının yaklaşık 20 sene öncesine ait olduğunu kaydetti. Ajans Genel Müdürü dün yeni raporunu yayınladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü yeni raporunda geriye kalan konularla ilgili iddialarını yenileyerek İran'da zenginleştirilmiş uranyum rezervinin 2015'teki nükleer anlaşmada belirlenen miktardan 19 kat daha fazla olduğunu iddia etti. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhsin Naziri Asl, bu rapora gösterdiği tepkide ajans müdürünün yeni raporunun geriye kalan konuların daha kapatılmadığını ilan ettiğini kaydetti. Yetkili İran'ın şimdiye kadar ajans ile olumlu ve yapıcı işbirliği içinde olduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Müdürü, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaklaşımının her daim ajans ile işbirliği ve etkileşimle dayalı olduğuna temasla, karşı taraftan da ajansın kuralları ve mekanizmasına bağlı olmayan ve onlarca nükleer silah sahip üçüncü tarafların yaramazlığından kaynaklanan soruları ve siyasi baskıları aldırış etmeden doğal görevine yerine getirmesinin beklendiğini vurguladı. Bu arada İran Atom Enerjisi Koruma Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ajansın son raporuna dair önceki denetim sisteminin tekrar uygulanması, COEP taraflarının kendi taahhütlerine yerine getirmesini gerektirir dedi. Kemalvendi açıklamasının devamında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun raporuna değinirken, Ajans Genel Müdürü'nün raporunda yer alan konular politik hedefler ile yazılmış önceki temelsiz iddiaların tekrarı ve özel hedeflere doğrultusunda ibarelerle oynamak dışında bu raporun dikkate değer başka bir yanı yoktur ifadelerini kullandı. İran Atom Enerjisi Koruma Sözcüsü açıklamasını şöyle sürdürdü. Bir önceki raporlarda da olduğu gibi ülkemizin elçisi ve daimi temsilcisi Ajans Gavernörler Kurulu'na katılarak İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün raporuna hukuksal argümanlara dayalı yanıtlarının sunacağı açıktır.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihal Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı kararname çıkarmasının olumsuz sonuçları hakkında uyarıda bulundu. Ulyanov, Vastras Jurnalı gazetesi muhabirinin tweetini gösterdiği tepkide Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun Haziran toplantısında İran konusunda kararnamenin onaylanmasının oldukça olumsuz sonuçlarını hatırlatmaları gerektiğini kaydetti. Vastras Jurnal muhabiri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki hafta düzenlenecek toplantıda İran aleyhinde kararname çıkarılmayacağını belirtti. APO ve Reuters haber ajansları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yeni raporunda İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu onaylayamadığını ileri sürdü.
İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri'nin İktidar 1401 adlı tatbikatı ilk kez İsfahan'ın Nasır Abad Genel Bölgesi'nde gece görüşlü sistemlere sahip helikopterlerin gece operasyonu ile düzenlendi. Tatbikat Hatemul Enbiya, Merkez Karargah Komutanı Tümgeneral Gulam Ali Reşit, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakari Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi ve Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyomarz Heyderi'nin katılımı ile düzenlendi. Dün gece tatbikat avcı ve taarruz helikopterlerinin katılımı ile önleyici saldırının gerçekleşmesiyle düzenlendi. Helikopterlerin yoğun uçuşu ve koordinasyonu, gece ateşi, hızlı reaksiyon ekiplerinin hareketli provaları, bilgi paylaşımı, havadan karaya şafak füzelerinin test edilmesi tatbikat boyunca gerçekleşmiş oldu. İktidar 1401 tatbikatında ayrıca komandolar hava indirme operasyonunun ardından belirlenen hedeflere saldırarak planlanan operasyon çalışmalarını başarıyla yerine getirdiler.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Osman Ganimi ile Hüseyin Erbağ'ın etkinliği hakkında istişarelerde bulundu. İran İçişleri Bakanı bugün Bağdat'a ayak basar basmaz Şehit Kor General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadet yerlerini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu. İran İçişleri Bakanı Hüseyin Erbağ'ın yürüyüşüne katılan İranlı vatandaşların bazı sorunlarını çözüm amacıyla bugün Bağdat'a gitti. İran İçişleri Bakanı Iraklı yetkililerle görüşmede İranlı ziyaretçilerin seyahatlerinin kolaylaştırılmasını ele alıyor.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 23 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 864 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.108'e, vaka sayısı 7.537.081'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 682'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.312.821'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin İstihbarat Kurumu lideri Ali Mamluk ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Fransa Merkezi İstihbarat Sitesi'nin görüşmenin Rusya aracılığıyla gerçekleştiğini aktardığı belirtildi. Habere göre görüşmeden memnun edici sonuçlar çıkmadı ancak iki tarafta birbirlerinden taleplerini dile getirdi ve duruşlarını anlattı. Haberde görüşmenin yüz yüze mi veya internet üzerinden mi gerçekleştiği ile ilgili bir detay paylaşılmadı.
İstanbul Fatih'te Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından Amerikalı gemi mühendisi Adrian Roman, Tayron'un başına çuval geçirmesine ilişkin haklarında 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 17 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya 14 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Müşteki Amerikalı gemi mühendisi Adrian Roman, Tayron için bulunduğu ülkeye yazılan yazıya cevap verilmedi bildirilen duruşmada kimlik tespitleri yapılan sanıkların savunmaları anıldı. Sanıklardan Ata Ogün Kaplan olay günü tesadüfen Sarayburnu'nda olduklarını bir Amerikan gemisinin NATO tatbikatı için Türkiye'ye geldiğini ve müşteki Tayron ile yolda karşılaştıklarını söyledi. Müşteki Amerikan askeri olup olmadığını sorduklarını anlatan sanık Kaplan, müşteki bize sormuş olduğumuz gemiden indiğini söyledi. Naci isimli arkadaşımız şahsın kafasına çuvalı geçirdi. Biz de kendisiyle birlikteydik. Müştekiye tepkimizin kendisine karşı olmadığını söyledik. Eyleme gerçekleştirme amacımız 4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'de kahraman Mehmetçiğimizin başına çuval geçirmesine tepki vermekti diye konuştu. Diğer sanıklar da sahneye tutmadan çuvalı geçirdiklerini, eylemlerinin 5 saniye sürdüğünü ifade etti. Mahkeme müşteki hakkında yazılan talimatın dönüşünün beklenmesine ve diğer sanıkların savunmalarının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından sanıklar ve ellerinde çuvallar ve dövizler taşıyan bir grup, Türkiye Gençlik Birliği İstanbul Adliye önünde açıklama yaptı.
Yöneylem araştırma Ağustos 2022 raporunu duyurdu. Söz konusu ankete göre Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı %58,7. Katılımcılara önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz sorusu yöneltildi. Katılımcıların yanıtı %30,7 kesinlikle oy veririm, %58,7 asla oy vermem, %9 kararsızım, %1,6 oy kullanmam şeklinde oldu. Önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mı muhalif adayına mı oy verirsiniz diye soruldu. Bu soruya yanıtlar ise şöyle oldu. %55,6 muhalefet adayı, %33,3 Recep Tayyip Erdoğan, %6,7 kararsızım, %4,4 oy kullanmam. Katılımcılara sorulan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa oyunuzu kime verirsiniz sorusu ise şöyle yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Tayyip Erdoğan'ı geçtiği görüldü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahılların fakir ülkelere değil zengin ülkelere gittiğini belirterek Rusya'ya yaptıranlar sürerken bu yaptıranları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i rahatsız etmektedir, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Zagreb'de baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Hırvatistan'ın güçlü dostluğun gereğini de en zor zamanlarda yerine getirdiklerini ifade eden Erdoğan, önceki yıllarda Hırvatistan'da yaşanan deprem felaketinde yardıma ilk koşan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, Hırvatistan'ın da geçen yıl Türkiye'deki orman yangınlarında bir söndürme uçağı göndererek dayanışmasını ortaya koyduğunu belirtti. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanı Milanoviç ile TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacaklarını, böylelikle tüm Avrupa'ya ve dünyaya beraberce önemli bir mesaj vermiş olacaklarını vurguladı. Erdoğan bir gazetecinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceğini söylediğini anımsatması, Türkiye'nin BRICS üyelerinin konuşulduğunu ve Putin'in Erdoğan'ı Suriye rejimiyle bir araya getirme çabaları olduğunu dile getirerek değerlendirmelerini sorması üzerine şunları kaydetti. Onun tabii değerlendirmesini burada yapmak doğru olmaz. Onu temenni ederim. Samarkand'daki görüşmelerde yine basın mensupları ile bir arada olacağız. Fakat tahıl sevkiyatında zaten şu an itibariyle biliyorsunuz Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok. Fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Devam ettirmektir. Şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken bu yaptırımlar karşısında kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan tahıl sevkiyatı başlasın. Bir defa bunun da beklentisi içerisindeyiz. Burada gecikme var. Bunu aşmak için Semarkand'da Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele aldık.
İslami Direniş Hareketi Hamas bugün sabah Filistin'de Ramallah şehri yakınında işgal güçleri tarafından atılan mermilerle 17 yaşında şehit edilen Filistinli genç Heysam Mübarek için taziye mesajı yayınladı. Hamas mesajında şehitlere vefa borcunu yerine getirme konusundaki sözüne bağlı kalacağını ve işgali yenilgiye uğratıncaya kadar direnişi sürdürme konusunda kararlı olacağını dile getirdi. Hamas'ın bugün yaptığı ve Filistin Formasyon Merkezi'ne de ulaşan açıklamasında Vufalah köyü ahalisinden 17 yaşındaki mücahidimiz bugün sabah Ramallah civarındaki Beyt el Askeri Kontrol Noktası yakınında işgal güçlerinin kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybeden Heysam Hani Mübarek'in şehit olması münasebetiyle Filistin halkımıza başsağlığı diliyoruz ifadesine yer verildi. Hamas açıklamasında işgal güçlerinin cinayetlerini Filistin'in şehirlerine ve köylerine baskınlarını sürdürmesinin, insanları soğukkanlılıkla katletmesinin, Filistin halkının mücadele azmini gevşetemeyeceğini ve bütün araçlarla direnişini sürdürme konusundaki kararlılığını yok edemeyeceğini vurguladı. Filistin Sağlık Bakanlığı sabah yaptığı açıklamada Sivil İşler Genel Komitesi tarafından kendilerine İsrail işgal güçlerinin Beyt İl Askeri Kontrol Noktası yakınında Meytin Köyü'nün girişinde henüz kimliği belirlenemeyen bir Filistinli vatandaşa ateş ettikleri ve o kişinin saldırıda şehit olduğu bilgisinin verildiğini duyurmuştu.
İsrail Savaş Bakanı'nın ev temizlikçisine İran için casusluk yapmak suçundan dolayı 3 yıl hapis cezası dün İsrail yargı sistemi, İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz'ın ev temizlikçisine düşmana bilgi yönlenmeye çalışmaktan dolayı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İsrail işgal altındaki topraklarda bulunan Lod kentindeki merkez mahkemesi, İsrail Savaş Bakanı Gantz'ın evinin temizlik ve bakımından sorumlu olan Oren Gorin Goroveski'nin yaptığı itiraflara dayanarak bu rejimin düşmanlarına bilgi göndermeyi çalışmasından onu 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Moskova'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Grossi ile bir araya geleceğini duyurdu. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, Rusya 24 televizyona verdiği demeçte Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Mariano Grossi ile bir araya gelerek Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresinde nükleer güvenlik bölgesi oluşturma fikrini görüşeceğini belirtti.
Ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Katar ile AB'nin ikili işbirliğinin merkezinde enerji kaynakları ile bölgesel ve ekonomik istikrarın yer aldığını belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Bakü ve Ankara'nın Güney Kafkasya'daki yeni ortak tatbikatı etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yayımladığı bildiride Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin 2022 Kartal Turas ortak tatbikatının Gence şehrinde başladığını duyurdu. Bu tatbikatın 16 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi. Bölge siyaset uzmanları ise bu tatbikatlar hususunda birkaç noktaya dikkat çekmekteler. Bu noktalardan en önemlisi bu tür tatbikatların mevcut koşullarda kışkırtıcı ve gerilim yaratıcı olmasıdır. Aslında Güney Kafkasya'da ortak tatbikatların yapılması bölge ülkeleri arasındaki düşmanlık zeminlerini yoğunlaştıracak ve bölgede bir silahlanma yarışına yol açacaktır. Bu arada bu ortak tatbikatların düzenlenmesinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına hizmet etmekten çok Türkiye'nin çıkarlarıyla daha uyumlu olduğuna şüphe yoktur. Temelde hedefler doğrultusunda ortak tatbikatların yapılması gündeme getiriliyor. Ortak tatbikatların yapılmasının en önemli amacı alıcı ülkeye satılan silahların sattırılmasıdır. Aslında Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne silah satıyor. Tatbikat sırasında bu silahlar pratikte test ediliyor. Satın alınan silahların test edilmesi yanı sıra tatbikatı düzenleyen ülkeler tarafından askeri eğitim seviyesi de değerlendiriliyor. Bu konudan Türk hükümetine bağlı silah şirketleri Azerbaycan Cumhuriyeti ile askeri teknik faaliyetlerini genişletmektedir. Etmek amacıyla Bakü'de bulunmakta ve şubelerini açtırmaktadırlar. Her iki tarafın bu hareketleri bölgedeki silah rekabeti ortamını daha da körüklemektedir. Bölgedeki bağımsız siyasi çevreler, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ortak askeri tatbikatların, bölgedeki anlaşmazlıkların ve silahlanma yarışlarının nedeni olduğunu açıklarken, bu acı olay bir kez daha gerçekleşiyor. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye ordusunun bölgede ortak tatbikatlar yapma çabalarına cevaben, Erivan hükümeti de Ermenistan'da insansız hava aracı üretimi için ilk araştırma merkezinin açıldığını duyurdu.
Avrupa Birliği ve Güney Kore, Ermenistan'ın insansız hava araçlarının acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu merkezi finanse ediyor. Ermenistan'ın bu eylemi aslında Paşinyan hükümetinin Bakü ve Ankara'nın ortak tatbikatlarına tepkilerinden biridir. Türkiye ise Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'nun bir üyesi olarak Güney Kafkasya bölgesinde kuşkusuz bölgenin bağımsız hükümetlerinin çıkarları ile çalışan hedefler öngörmektedir. Bu bağlamda düşünülmesi gereken nokta Türkiye'nin dünyada birçok müttefiki olduğu gerçeğidir. Ancak Erdoğan hükümetinin yetkilerinin Güney Kafkasya bölgesindeki bir ülke ile askeri işbirliğine neden bu kadar büyük ilgi gösterdiği açık değildir. Türkiye, yıl içinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile tamamı belirli hedeflerle hazırlanmış onlarca ortak tatbikata da katılmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında ortak tatbikatların düzenlenmesini paralel olarak bölge ülkelerinin sorun yaşamasının nedenlerinden biri de Amerika'nın Ermenistan'la doğrudan desteğidir. Örneğin Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kafkasya bölgesindeki askeri hareketlerine tepki olarak bir kez daha şu vurguda bulundu. Amerika özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından yapılacak her türlü tek taraflı eyleme karşıdır. Çünkü bu eylemler tartışmalı Karabağ bölgesindeki durumu daha da kötüleştirecektir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında ortak tatbikat düzenlenmesinin Beyaz Saray yetkililerine karşı tek taraflı bir eylem olarak değerlendirildi. Gelecekte İlham Aliyev'in hükümeti için sorunlara da yol açabileceği açıktır. Batı'nın Ermenistan'a verdiği desteğin de bu örneği aynı zamanda İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin ortak asker eylemlerinin de bir sonucudur. Ve eninde sonunda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının zararına olacaktır.
Tahra Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Britanya'da yeni başbakanın seçilmesi etrafında. Aylarca tartışmanın ardından Liz Truss yeni başbakan olarak Muhafazakar Parti tarafından seçildi ve istifa eden Boris Johnson'un yerine geçti. Truss, Muhafazakar Parti üyelerinin 57.4'lük oyuyla bu yöntemle seçilen başbakanlar arasından en düşük oyla %60 altında oy alan ilk aday olarak bu göreve getirildi. Truss şimdi de Boris Johnson'un yerine geçmektedir. Johnson ise türlü sorun, tartışma ve çalkantılı dönemin ardından bakanları ve yardımcıları kabineden istifa ettiği bir sırada kriz döneminde görevini terk etmeyi tercih etti. Johnson istifasının ardından genel parlamento seçimlerinin önlenmesi için muhafazakar parti üyeleri ikinci kez kendi aralarında seçim düzenledi ve yeni başbakanı seçti. Bu seçimler 2019'da Britanya dönem başbakanı Theresa May'in istifasının ardından düzenlenmişti ve o dönemde Johnson 92 bin kişinin oyuyla muhafazakar parti tarafından yeni başbakan olarak tanıtılmıştı. Liz Truss 47 yaşında ve uzun bir siyasi geçmişe sahiptir. Bununla birlikte farklı zamanlardaki siyasi dönüşleri ve çarkları birçok kişinin onu güçlü fikirleri olmayan bir siyasi opportunist olarak görmesine neden oldu. Truss 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasından yanaydı ancak sonuçların bilinmesinin ardından bu politikanın uygulanmasının destekçilerinden biri haline geldi. Telegraf gazetesine verdiği röportajda Truss kendisini İngiliz siyasi durumunu değiştirmek isteyen bir Asya olarak tanımlayıp İngiltere'nin yüksek büyüme ve üretkenliğe sahip olmasını sağlamak için farklı ve cesurca hareket etmek istediğini de vurguladı.
Aynı zamanda Truss'ın İngiliz tarihinin de ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'e benzeme ve özenme çabaları da medyaya yansıdı ve gündem oldu. Ancak New York Times'e Truss'ın kendini Thatcher'e özendirerek dünyaya iletmeye çalıştığı en önemli mesajın Avrupa'nın kahramanı Thatcher'in Sovyetler Birliği'ne karşı durması gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sadece onun karşı koyabileceği fikri olduğunu ileri sürüyor. Northumbria Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Matthew Johnson bu konuda şöyle diyor. Siyasete dikkat eden herkes Truss'ın Thatcher'e benzer bir yüz ve imaj sunmaya çalıştığını görebilir. Ancak Thatcher'in açık ve tutarlı siyasi görüşleri ve entelektüel ve siyasi yetenekleri vardı. Ancak Liz Truss böyle bir görüşe sahip olmak için gerekli entelektüel yeteneği ve bu tür gerçekleri şekillendirmek için gerekli siyasi yeteneği sahip değildir. Tüm bunlara rağmen şimdi de Liz Truss iktidara geçmiş durumda. Son anketler ülke halkının yarısının Truss'ın başbakan seçilmesinden memnun olduğunu, affedersiniz memnun olmadığını ve %67'sinin de bu başbakanın kuracağı kabinesine güvenmediğini de gösteriyor. Bu bağlamda bir grup İngiliz vatandaşı Muhafazakar Parti'nin genel merkezinin önünde toplanarak başbakanlık yarışmasını kazanmasının ardından Liz Truss'ı yuhaladı. Pankartlardan birinde protestocular şunları yazdı. Muhafazakar Parti'nin yalanlarından nefret ediyoruz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Dünkü sohbetimizde Türkiye ile Yunanistan arasındaki devam eden bu gerginlikleri ve son günlerde yaşanan bazı gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile bu konu hakkında yaptığımız röportajın birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Şimdi de sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sizin de bildiğiniz gibi son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'da üs kurmaya ve bu ülkeye sızmaya başlamıştır. Özellikle o adaların silahlandırılması konusuyla ilgili Amerika'nın destekleri evet. Gizli olarak Yunanistan'a gittiğini duyduk haberlerde. Ancak evet. Şimdi bu da Türkiye'yi galiba rahatsız ediyor. Çünkü Amerika Türkiye'nin müttefiki olarak şimdi rakibini ve aslında kendi tabirleriyle düşmanına destek veriyor şeklinde ifadeleri gündeme taşıyorlar Türkiye yetkilileri. Sizce Amerika Yunanistan'ı Türkiye karşı kullanıyor mu perde arkasında? Böyle bir senaryo var mı? Eğer olursa Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler nasıl etkiler acaba?
Ya açıkçası Amerika yani kullanmaktan ziyade Amerika bunu aslında Yunanistan'a çok açık şekilde destek veriyor. Yani ve bütün açıklamalarında Yunanistan'la birlikte hareket ettiğine dair açıklamalar yapıyor. Yani bunu gizlemiyor. Hatta adalardaki mevcut o silahlanma durumunu da gizlemiyor. Fakat sadece bu silahlanma mevzusuna bir açıklık getiriyor. Diyor ki işte biz daha çok onun üzerinden sevkiyat Rusya işte Batı o Polonya hattı üzerinden geçişleri sağlamak için yapıyor. Bu doğru değil. Amerika'nın şu anda o bütün adalara ki sadece büyük adalara değil küçük adalara kadar ciddi bir silahlanma süreci başlatıldı falan. Yani bunu Amerika açıkçası evet ben artık burada bir hat oluşturuyorum. Askeri üs oluşturuyorum. Ve bu buraya artık biraz da benden sorumlu. Hatta öyle bir şey ki Yunanistan'la yapılan askeri anlaşmada ve Amerika gerektiğinde Yunanistan'ın bütün askeri üslerini kullanabilecek bir pozisyonla bir sözleşme imzalanmış. Yani bu sözleşmeleri, askeri anlaşmaları da ortaya çıktı bunu. Yani açıkçası Yunanistan da bundan memnun. Yani Yunanistan hani beni kullanıyorsunuz, ben bir ülkeyim, benim irademe müdahale ediyorsunuz falan meselesi artık yok. Yunanistan'da evet mevcut Türkiye'nin durumu falan diyor ve beni buradan siz koruyacaksınız ve bunu açıkça söylüyor. Şimdi Türkiye ile ilişkileri nasıl olabilir? İkisi de NATO üyesi ve ikisi de müttefik pozisyonda. Fakat şu anda Amerika müttefik olarak daha çok Yunanistan'a yakın. Yani bunu evet, zaman zaman politik dil kullanıp işte ikisi bizim çok değerli müttefikimiz falan dese de açıktan ve gizliden de çok net olarak Yunanistan'ı şu anda destekliyor ve Türkiye bu konuda biliyorsunuz Türkiye onun için yavaş yavaş artık kendi seyrini hatta Sayın Erdoğan'ın bugün bir açıklaması vardı işte Ukrayna meselesi özelinde Batı'ya da bir mesaj verdi. Siz çok fazla çok fazla Rusya ile işte hafife Rusya'yı hafife almayın. Aynı zamanda siz Ukrayna'ya destek veriyoruz diye burada silahları veriyorsunuz falan diye Batı'ya bu ne demek oluyor? Türkiye mevcut o Amerika'nın desteğini ya da NATO'nun desteği daha çok Yunanistan üzerinden çoğalınca Türkiye'de biraz eksenli daha çok Yunanistan'a doğru kaydırmaya başlıyor açıkçası. Yani Türkiye de bunu farkında ve bu aslında Türkiye açısından da ciddi bir tehlike arz ediyor. Çünkü o eksen sürecinde NATO'dan yavaş yavaş kopup daha çok Rusya o hat üzerinden bir eksen politik ya da askeri eksen oluşturacaksa bu da bir süreç ve Türkiye'nin aynı zamanda Türkiye'nin hava savunma sisteminde de ciddi bir zayıflık var biliyorsunuz. Sadece F-16'larla kalıyor ve F-16'ların modernizasyonu falan ciddi sıkıntı da yeni uçak alamıyor. Şimdi F-16 satın alma talebi oldu. Senato'dan daha o çıkmadı. Onun dışında F-35 projesinden de Türkiye çıkarıldı çok ciddi bir şekilde. Şimdi buradan da bir ciddi sorun var. Ya bu durum açıkçası dediğim gibi tekrardan Türkiye ile ilişkileri zaten Türkiye ile Amerika ilişkileri iyi değildi ve bu biraz daha da derinleşti. Fakat bu tür ülkeler Türkiye'de de çok direkt Amerika'ya cephe olarak çok ciddi bir şekilde sert bir şekilde hedef haline getirmiyor. Amerika'da daha çok politik bir dil kullanarak işte müttefik meselesi üzerinden gidiyor falan. Ama özünden böyle bir şey yok. Özünde daha çok işte müttefikler arasında bir tercih var. Yani destek tercihi var. Bu da daha çok Yunanistan'adır. Sadece Amerika'yla yetinmiyor. Batı'nın birçok yerinde biliyorsunuz Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi bir açıklama yaptı. Akabinde Atina'ya gittiğinde hemen biz Türkiye ile Yunanistan gerginliğinde biz Yunanistan'dan yanayız. Yani daha doğrusu Yunanistan'ın tarafı diye açıklama yaptı. Ve birçok ülke bunu yaptı. Muhtemelen İngiltere falan da bu açıklamayı yapacaktır falan. Yani böyle çok açıktan ve net olarak da biz Yunanistan'dan tarafız diye söylüyorlar ve Türkiye burada muhtemelen gerginlik, dediğim gibi bir aşama sonrası artık gerginliğin çatışma dönüşmesi mevzusu var. Muhtemelen o aşamaya gelir mi gelmez bilmiyorum ama bir kazayla bir şey gelişirse açıkçası önüne geçilmeyecek bir durumla karşılaşılabilir.
Tahran Radyosu.
Son sorular Sayın İhsan Bey. Şimdi iktidarın dış politikası her zaman sizin de bildiğiniz gibi muhalefet tarafından eleştiriliyor. Son sıralarda da Türkiye'nin içinde seçim atmosferi hakim gibi görünüyor. Çünkü şimdi partilerin programları falan gündemde, hep seçimle ilgili yani haberlerde yansıtılıyor. Bu Yunanistan ile olan ihtilafla ülke içinde acaba nasıl kullanılıyor iktidar tarafından? İster gündemi saptırmak için olsun veya seçim propagandası için bir malzeme olarak kullanılıyor mu?
Ya şu anda tabii bu eleştiri iktidarın ya da belli kesimler bunu yapıyorlar. Yani daha çok bir kaos sürecine, gerginlik sürecine girilip seçimi kazanma meselesi üzerine bu eleştiri Sayın Erdoğan'a ve partisine çok ciddi bir şekilde şu anda yönetiliyor. Yani o çok Türkiye'de şu anda o tartışılıyor açıkçası. Yani bu bir seçim gerginliği ya da kaosu olabilir ya da işte herhangi bir gerginlik yaratılıp onun üzerinden bir seçimi kazanma mevzusu tartışmaları sürüyor. Yani muhalefetin bazı kesimleri, bireyleri falan, yani direkt açıktan partiler söylemiyor ama daha çok işte milletvekilleri ya da muhalefetin belli sözcüleri falan bunu dile getiriyorlar. Yani bunun üzerinde zaten siz de biliyorsunuz, yani burada yorum daha önemlidir. Yani kaoslarda her zaman bir şekilde birileri besleniyor. Yani bu çok açık ve net. Türkiye'de de eğer bir kaos durumu falan eğer devam ederse mutlaka birileri ya muhalefet ya da iktidar bir şekilde beslenecek tabii burada. Ama şu aşamada her iki tarafta aslında biri diyor ki sen kaos yaratmak için yapıyorsun. Biri de diyor yok ki işte ülkenin güvenliği üzerinden biz bir şey geliştiriyoruz diyor. Ve her ikisi aslında seçmene aynı zamanda mesajlar veriyor. Ve bu mesajların dozajı da hepsi daha çok milliyetçi bir kimlik üzerinden gelişiyor. Ve doğal olarak bu devam edecektir. Yani bunun devam etmesi gibi ya bu tartışmaların sürmesi de doğaldır aslında. Doğal karşılamak gerekiyor. Çünkü muhalefetin zaten şeyi, işlevi daha çok eleştiri getirmek ve eleştiri üzerinden de hükümeti eleştirmek, hükümetten muhalefeti engellemekle suçlayacak falan. Yani bunlar çok normal ama ciddi ciddi eleştiriler de var tabii. Yani böyle bir stratejinin olduğu ve bu kaos çıkarma stratejisinin olduğu üzerinden de ciddi bir tartışma var şu anda Türkiye'de.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlikleri ve iki ülkenin ilişkileri konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Siyonist rejimin Suriye'ye saldırı düzenlemesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde İranlı komutanın Siyonist rejim tehditlerine karşı uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın komutanı İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk önceliği Siyonist rejimin tehdidine karşı koymak olduğunu vurguladı. İrib'in bildirdiğine göre İslami İran Hatemül Enbiya Merkez Karargahı komutanı Tüm General Gulam Al-Reşid İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri komutanlarının toplantısında yaptığı konuşmada Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine yönelik birinci tehdit sayıldığını belirtti. Tüm General Reşid konuşmasının devamında şöyle dedi. İşgalci Siyonist rejimin İran'ın çıkarları ve ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit edici eylemi Amerika'nın koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleşiyor ve İran Silahlı Kuvvetleri bu tehditlere kesin bir şekilde karşı koyacaktır. İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini tehdit etmek için Siyonist rejimle işbirliği yapan tüm unsurlar, paralı askerler ve işbirlikçi yönetimler eylemlerin bedelini ödeyecektir.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'de ateşkesini ihlal etmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İslam İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakire'nin bölge gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakire, İran'ın Amerikan ordusuna ev sahipliği yapan ülkelere uyarıda bulunduğunu ifade ederek, hava ve deniz devriyelerinin derinleştirilmesi, istihbarı kontrol ve çeşitli tatbikatlarla bu ülkelere uyarıda bulunduk, dedi. General Bakire son aylarda Amerika'nın terörist ordusu bu ülkeye bağlı ülkelerde dehşet ve şok etkisi yaratmasına rağmen Fars Körfezi ve Umman Denizi'nden çektiği uçak ve helikopter gemileriyle muhriplerinin yerini işgalci İsrail rejimi ve bebek katili ordusu doldurmaya çalışmaktadır ifadesini kullandı. General Bakire açıklamasının devamında şu ifadeleri yer verdi. Bunun anlamı bize göre Amerika ve müttefiklerinin casusluk olanaklarının İsrail rejimine verdiği anlamı taşıyor. Bu da değerli ülkemize karşı tehditlerin artmasına neden olacaktır. Dışişleri Bakanlığı üzerinden Amerikan ordusuna ev sahipliği yapan ülkelere yazılı uyarı ve mesajlar iletmekle birlikte hava ve deniz devriyelerinin derinleştirilmesi, istihbarı kontrol ve çeşitli deniz, füze ve İHA tatbikatlarıyla bu ülkelere uyarıda bulunduk. Komşu ülkelere daimi ve dostane tavsiyemiz, bölge güvenliğinin sağlanması için bölge ülkelerinin kardeşlik ve işbirliği yapması ve yabancılara güvenmemektir.
Hemşeri gazetesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de 4. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de 4. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, İran İslam Cumhuriyeti'nin aktif katılımıyla yapılıyor ve 8 Eylül 2022'ye kadar devam edecek. 4. Uluslararası Bakü Savunma Sanayi Fuarı'nda dünyanın 26 ülkesinden savunma ve askeri teçhizat ve ürünleri üreten 200'den fazla firma, savunma ve askeri alandaki son kazanımlarını sergiledi. İran İslam Cumhuriyeti 4. Uluslararası Bakü Savunma Sanayi Fuarı'nda kara, hava ve deniz muharebesi alanlarında savunma teçhizat üreten 5 firma ve elektromanyetik telekomünikasyon ve radyo alanlarında bir dizi yeni sistem ile varlık sergiliyor. Bakü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da 2 yılda bir düzenlenen savunma sanayi fuarlarından biridir. Azerbaycan Cumhuriyeti askeri heyeti de dahil olmak üzere çeşitli yabancı heyetler 4. Uluslararası Bakü Savunma Sanayi Fuarı'nda İran İslam Cumhuriyeti'nin standlarını ziyaret ederek İran'ın son askeri ve savunma kazanımlarını yakından seyrettiler.
Müzik
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Fars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Fars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Erbain Özel Programı.
Muhterem dinleyiciler, Erbain Gündemi'ne özel dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Erbain yürüyüşlerinin tarihine göz atmak istiyoruz.
Bugünlerde her yer Kerbela toprağı ve ziyaret hatıraları kokuyor. Lebeyk ya Hüseyin nidası semalara doldurmuş ve Hüseyin aşıkları yaya olarak şehitlerin efendisinin türbesine doğru gitmektedir. İşte şimdi Hazreti Zeynep'in sözlerinin gerçeğini anlamak daha kolay. Hazreti Zeynep selamullahi aleyhanın esaretteyken zalim ve cefakar Yezid'e şöyle buyurduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ey Yezid, sana söylüyorum, nasıl bir tezgah kurup ne işe başvurursan vur, kuşkusuz bizim adımızı dünyadan silmek istiyorsan bil ki bizim adımız yok olmayacaktır. Asıl yok olan sen olacaksın.
Aşura günü Yezid yanlıları Hüseyin'i hamaseti ve destanını Kerbela Savaş Çukuru'nda gömmek istiyorlardı. Yezid yanlıları atları ile şehitlerin pak naaşlarını ezerek onlardan hiçbir eser geriye kalmamasına gayret edip Vahiy Hanedanı'nın adını ilelebet unutturmak ve yok etmek istiyorlardı. Onlar İmam Hüseyin aleyhisselam ve kanlı kıyamının ilahi bir mektebe dönüşüp kalıcı olacağından habersizlerdi. Ancak parlayan ilahi ışık sönmedi. Allahu Teala bu hususta Tevbe suresinin 32. ayetinde şöyle buyurmuştur. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamıyla istiyor.
Ehl-i Beyt aşıklarından milyonlar halinde Erbain gününde İmam Hüseyin'in türbesini ziyaret amacı ile yürüyüş yapması, İmam Hüseyin ve Aşura olayının hala canlı ve kalıcı olduğunu göstermekte. Bu yürüyüş, bölgedeki tüm savaşlar, tehditler ve yaptırımlara rağmen dünyanın en büyük dini yürüyüşüne dönüşmüştür. Aslında Erbain yürüyüşü İmam Seccad Aleyhisselam döneminden itibaren yaygınlaşmıştır. Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari, İmam Hüseyin'in mezarının ilk ziyaretçisi olarak Kamer-i 61 yılında Medine'den çıplak ayak yola koyularak Kerbela'ya varmıştır. Aynı günde İmam Hüseyin'in değerli kız kardeşi Hazreti Zeynep selamullahi aleyha ve oğlu İmam Seccad aleyhisselam diğer Hüseyin'i kafili fertleriyle beraber Kerbela'ya gelip Cabir bin Abdullah Ensari ile görüşmelerinin ardından İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarını ziyaret ettiler. İşte Erbain hikayesi tam da bu noktadan başlamış oldu.
Erbain'de İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaret edilmesi Emevilerin de rezil olmasına neden oldu. Bu yüzden de Emevi halifeleri Kerbela ziyaretçilerin önünü kesmeye çalıştı. Emeviler İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarının ziyaretçilerini durdurmak için Kerbela etrafında belli karakol görevi yapan noktalar yaptırdı. Bu karakollardaki hükümet görevlileri ziyaretçilere çok kötü ve şiddetli bir şekilde davranan insanlardı. Bu güvenlik noktalarından dolayı kimi ziyaretçiler Gazeriye ve Neyneva köylerine yerleşip kısa bir sürenin ardından yine İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarına doğru yola koyuyorlardı. Bu ziyaretçiler geceleyin hem de yaya olarak gizli ve telaşlı bir şekilde kimi zaman tek başına veya toplu şekilde Kerbela'ya gidiyorlardı.
Altı ay bir tarafa, son nefesin bir tarafa, gülmeyin bir tarafa, nale sesin bir tarafa, süt gemin bir tarafa, oh hevesin bir tarafa, bu da dur ya gülün üstüne, düzülüp şale.
Emevilerin ardından Abbasiler hilafeti döneminde de az çok aynı sorunlar yaşandı. Beni Abbas temellerini sağlamlaştırdıktan sonra İmam Hüseyin'in pak mezarını yıkıp ziyaretçilere kötü davranmaya başladı. İnsanlar zor ve kaygılı şekilde ziyarete geldiklerinde kimileri ağır işkencelere maruz kalıyordu. Bu esnada insanları ziyarete teşvik eden husus, İmam Muhammed Bagır aleyhisselam ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın sözleriydi. Bu imamlarımız şehitlerin efendisi İmam Hüseyin'in mezarından ziyaretinin sevabına değinerek insanları ziyarete teşvik ediyorlardı. Bu çerçevede İmam Bagır aleyhisselamın talebelerinden Zerrare İmam Bagır aleyhisselamdan nakden şöyle diyor. İmam Hüseyin mezarını korku hissine kapılarak ziyaret eden biri hususunda ne diyorsun? İmam Muhammed Bagır aleyhisselam şöyle cevaplar. Kıyamet gününde insanları en ağır korku ve dehşet hissi sardığında Allah böyle bir ziyaretçi güvene alır ve ve melekler de onu müjdeleyip şöyle derler: korkma ve kaygı duyma. Bugün senin iflahın ve talihli günündür. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan nakden bir başka hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Evinden İmam Hüseyin mezarının ziyareti için çıkan biri yaya giderse Allah Teala attığı her adıma bir hasane yazıp bir günahını siler. Böyle bir ziyaretçi o mübarek mezara vardığında Allah-u Teala onu iflah olanlardan sayar. Ziyaretçi ziyaretin amelleri ve gereksinimlerini yerine getirdiğinde Allah-u Teala onu faizler yani kazananlardan sayar. Bu sırada melekler yanına gelip şöyle der: Allah Resulü sana selam gönderip şöyle buyurmuşlardır: geçmişteki tüm günahların bağışlandı.
Abbasi Mütevekkil döneminde İmam Hüseyin aleyhisselam ziyaretçilerine yönelik kötü davranışlar, ayrıca İmam Hüseyin mezarının yıkımı ve ona saygısızlık girişimleri iyice artarak doruğa ulaştı. Mütevekkil, İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarını ziyaret etmek isteyenlerin sağ elinin kesilmesi halinde onlara izin vereceği şartını koşmuştu. Burada ilginç nokta ise bu şarta rağmen ziyaretçilerin sayısının artmasıydı. Büyük İslam alimi tarihçisi Mesudi Mürevvecül Zeheb bu hususta şöyle yazmıştır: İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmek için gelen kadın son elini çıkarıp kesilmesi için uzattı. Abbasi askerleri ona ziyaretin karşılığında sağ elinin kesilmesi gerektiğini hatırlattılar. Kadın kesilmiş sağ elini göstererek, "Sağ elimi geçen yıl kesmiştiniz," diye söyledi. İşte böyle bir ortamda Abbasi mütevekkilin tüm zor koşullarına rağmen İmam Hadi aleyhisselam insanları Kerbela ziyaretine teşvik edip şöyle buyurmuştur: "Gerçekten de Allah'ın üstünde ibadet edilmesini sevdiği topraklar vardır. İmam Hüseyin aleyhisselam mezarının bulunduğu bölge bu topraklardan biridir."
Tahran Radyosu.
Abbasilerin çöküşünden birkaç yüzyıl sonra, yani 13. yüzyılın başında Vahabiler Kerbela'ya saldırdı. Gafil avlanan Kerbela halkı şehrin kapılarını kapatsalar da Vahabiler kapıyı kırıp şehre girmeyi başardılar. Vahabiler Kerbela'ya girer girmez İmam Hüseyin aleyhisselam Hazreti Ebu'l-Faz türbesini yıkıp yaklaşık türbenin başında bulunan 50 kişiyi ve avludaki 500 kişiyi katlettiler. Kimilerine göre bu saldırıda şehit edilenlerin sayısı 1000 kişi kadardı. Bu vahşi saldırının ardından Bazıçılar Irak'a musallat oldular. Bağız rejimi en başından beri Şiileri bastırmayı gündeme getirdi. Bağızçıların kanlı girişimlerinden biri de Şiilerin matem mirasimlerine karşı düzenlenen şiddet dolu eylemlerdir. Bağızçılar 1970, 1975, 1976 ve 1977 yılında Necef'ten Kerbela'ya doğru giden İranlı kafirleri havadan ve karadan kurşun yağmuruna tutu ve kanlı Erbeğin olayını da meydana getirdiler. Thank you.
Irak Baas rejiminin dağılmasının ardından ise Kerbela'da büyük bir gelişme yaşandı. Böylece İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini Erbayin'de ziyaret için gelen insanların bir araya gelişiyle dünyanın en büyük ve en görkemli manevi yürüyüşü ve toplanması meydana geldi. 2003 yılında ise bu büyük yürüyüşe katılanların sayısı 2 ila 3 milyon arasında olduğu bildirildi. Gitgide bu yürüyüşe katılanların sayısı da arttı ve böylece son yıllarda katılanların sayısı 20 milyona kadar ulaştı. Bu büyük kalabalık içerisinde Hristiyan gibi diğer ilahi dinler mensupları da Erbayin merasimine katılmak için matem alanları ve heyetler de görülmektedir.
Tabii son yıllarda Erbayin yürüyüşlerinde bazı tehlikeli durumlar yaşanmıştır. Bu çerçevede yürüyüş yapan bazı kafileler saldırılara uğramıştır. Bunların birinde 2013 yılında tekfirci terör örgütü IŞİD elebaşısı Ebu Bekir el-Bağdadi Hüseyin'i Erbayin yürüyüşçüleri ve İmam Hüseyin aleyhisselam ziyaretçilerini katletmekle tehdit etti. Ebu Bekir el-Bağdadi yayınladığı sesli mesajında şöyle demişti. Birkaç yıldır Şiilerin Erbayin yürüyüşlerindeki varlığı artmıştır. Bu nedenle var gücümüz ile Erbayin'de 61 yanında olduğu gibi tüm Şiileri kana bulayacağız. Buna esasen Basra, Bağdat ve Kerbela etrafında da birkaç ziyaretçi de şehit edildi.
Bugün de zamanımızın sarayındaki Emeviler, Vahabi fırkası, Ahl-i Suud hanedanı ve Erbayin'e dayanmayan diğer piyonlar bu büyük halk hareketini değersizleştirmek niyetindeler. Halbuki bu şer cephesi de Erbayin yolunu kapatamayacaklarını, bu coşkuyu söndüremeyeceklerini iyi biliyorlar. Nitekim Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Gerçekten de Hüseyin'in şehadeti müminler gönlünde hiç soğumayacak bir sıcaklık meydana getirecektir.
Muhterem dinleyiciler, Erbayin yürüyüşleri dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura hakkında sorular ve cevapları.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu ayda gerçekleştirdiği büyük Aşura kıyamı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimiz boyunca her bölümde Aşura kıyamı hakkında akla gelen bazı sorular ve cevaplarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gerçekleştirdiği şanlı kıyamının etkenlerinden biri emri maruf ve nehi münker olduğundan bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı ile emri maruf ve nehi münker arasında ne gibi bir bağ bulunduğu sorusuna cevap vermek istiyoruz.
İmam Hüseyin aleyhisselam kardeşi Muhammed bin Hanefi'ye açıkça ben emri maruf ve nehi münker amelini yerine getirmek istiyorum şeklinde buyurduğu rivayet edilir.
Zulüm, bid'at ve sapkınlıklara karşı susmak, İmam Hüseyin aleyhisselam çağında oldukça yaygın olan bazı münkerlerdendi. İnsanlar can havli veya dünya malı hırsı ve para pul aşkı yüzünden iktidarın düzeyinde gerçekleşen en batıl işlere karşı ses çıkarmıyor, hiçbir itirazda bulunmuyordu. Kerbela kıyamı ise zulüm iktidarına yönelik eleştirilerin ve zulme itiraz etmenin yolunu açtı ve dünyada tüm özgürlükçü ve zulme karşı hareketlere emsal teşkil etti.
Emri maruf ve nehy-i münker, İmam Hüseyin aleyhisselamın beyanatında sık sık göze çarpan reformculuğun bir başka tabiridir. İmam şöyle buyuruyor: benim kıyamımın amacı ceddemin ümmeti arasında ıslah yapmaktan başka bir şey değildir. Aslında imamın sözünü ettiği reform hareketi bir nevi hakikati savunmak, hak ve hakikate karşı işlenen cinayetlere karşı duyarsız kalmamaktı ve temelini de iyilik yapmak oluşturuyordu.
Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran suresinin 104. ayetinde şöyle buyuruyor: sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim bir başka ayette mümin erkekler ve mümin kadınların birbirinin dostu olduğunu ve iyiliği emrederek kötülüklerden sakındırdığını buyuruyor.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Haç suresinin 40. ayetinde de şöyle buyuruyor: onlar başka değil, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah bir kısım insanları kötülüklerini diğer bir kısmı ile def edip önlemeseydi, mutlak surette içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılır giderdi. Allah kendisine, kendi dinine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.
İmam Bakır aleyhisselam ise emri marufun sonucunu toplumun çeki düzene kavuşması şeklinde yorumlayarak şöyle buyuruyor: bu iki sayesinde dinin diğer hükümlere de dirilir. Yollar güvenli hale gelir, kazançlar helal olur, zulümler esas sahiplerine iade edilmiş olur, yer abat olur, düşmandan intikam alınır ve işler yoluna girer.
Tahran Radyosu.
İmam Hüseyin aleyhisselama göre Emeviler şeytana itaat etmeyi benimseyen, Allah'a itaat etmeyi terk eden, fesat işleyen, ilahi haddi aşan ve Beytulmal'a tecavüz eden zümreydi. Bu yüzden imam bu yanlış düşüncelerle mücadele etmeyi bir görev biliyordu. İmam Hüseyin aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor: acaba hakkın uygulanmadığını görmüyor musunuz? Bu şartlarda bir mümin canını feda etmeli ve Allah-u Teala ile buluşma şevkinde olmalı.
İmam Hüseyin aleyhisselam Yezid'e biat etmeyi reddettikten sonra ceddi Allah Resulü'nün mezarına giderek şöyle dedi: ey yüce Rabbim, bu mezar senin peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aittir ve ben senin peygamberinin kızının evladıyım. Ben senin de bildiğin bir hadiseyle karşılaştım. Ey yüce Rabbim, ben marufu ve iyiliği sever ve kötülükten ve münkerden nefret ederim. Ey keramet sahibi Rabbim, bu mezarın ve içinde yatanın saygısına, senden bana senin rızan ve hoşnutluğu ve peygamberinin rızası içinde olan bir yol göster. Ve bu ziyaretin ardından İmam Hüseyin aleyhisselam İslam'ın değerlerini korumak ve emri marufa davet etmek üzere Mekke'ye doğru hareket etmeye hazırlandı.
İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamında dikkat çeken noktalardan biri, o hazretin şehit olacağını bildiği halde hanedanını da beraberinde Kerbela'ya götürmesidir. Bu yüzden bugünkü sohbetimizde neden İmam Hüseyin aleyhisselam hanedanını Kerbela'ya götürmesi sorusuna cevap vermek istiyoruz.
İmam Hüseyin aleyhisselamın gerçekleştirdiği kıyama bakıldığında o hazretin Medine'den Mekke'ye gelişinin amacı savaş ve silahla mücadele olmadığı anlaşılır. Aslında İmam Hüseyin aleyhisselamın Yezid'e biat etmemesinin amacı insanların dikkatini Emevilerin fesadına ve bu hanedanın hükümeti İslami olmadığına ve amaçları İslam'ı ve özellikle Resulullah'ın adını yok etmek olduğuna çekmekti. İmam Hüseyin aleyhisselam Kufe halkını daveti üzerine ve büyük ceddinin sünnetini ihya etmek için yola çıktı ve bu yüzden yanına ailesini, eş ve çocuklarını alması gayet doğal bir hareketti.
Öte yandan İslam dininde sosyal görev ve sorumluluklar erkeklere özel bir durum değildir ve herkes yaşadığı topluma karşı sorumlu sayılır. Müslüman ve mümin kadınların da beşeri camianın bir parçası olarak hakla batılın karşılaşması ve toplumun selametinin korunması karşısında sorumlulukları vardır ve hak liderliğini savunmaları ve onu izlemeleri ve fasık ve liyakatsiz hükümetlerin karşısında durmaları ve çeşitli sosyal meydanlarda etkili varlık sergilemeleri gerekiyor. Yine İmam Hüseyin aleyhisselama eşlik etme konusunda tarihi kaynaklar o hazretin aile fertleri ve arkadaşlarının kalbi rızasından söz etmektedir.
Aslında bu eşlik etmenin hayati ve etkili sonucu hak ordusunda yer alan anaların ve eşlerin Aşura olayında yaralılarla ilgilenmeleri ve onlara moral vermeleridir. Ki bu da tarih boyunca tüm kadınlara ve analara din tehlikede olduğu zamanlarda nasıl savunmaya katkı sağlayabilecekleri yönünde önemli bir ders sayılır.
Dolayısıyla İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı Aşura günü akşam saatlerine kadar şecaat, izzet, hak taleplik ve şehadet taleplik mazharıydı. Ve İmam Hüseyin aleyhisselam tüm bu özelliklerin en büyük bayraktarıydı. Bundan sonra kıyamın ikinci aşaması yani kıyam hakkında insanların bilgilendirme ve kıyamın mesajını iletme görevi İmam Hüseyin aleyhisselamın Ehl-i Beyti tarafından Hazreti Zeynep selamullahi aleyha ve İmam Seccad aleyhisselamın öncülüğünde başladı.
Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela çölünde kendisi ve arkadaşlara Yezid ordusu tarafından şehit olacaklarını biliyordu. Fakat hiçbir insanın bu kıyamın hedefini ve yaşanan faciayı öğrenmeyebilirdi ve bu yüzden hak ve hakikat nidasını hür ve hak talep insanların kulağına ulaştıracak kimselere ihtiyacı vardı. Bunu yapacak olanlar ve kıyamın mesajını iletecek kimseler o Hazretin Ehl-i Beyt fertleriydi ve böylece Kerbela'da yaşanan kanlı kıyamı tamamlamış olacaklardı.
Aşura faciasından sonra Ehl-i Beyt fertleri içler acısı bir vaziyette esir alındı. Ancak bu esaret insanların duygularını hak cephesi lehine ve Yezid iktidarının aleyhine değiştirdi. Hazreti Zeynep ve Hazreti İmam Seccad aleyhisselamın esaret günleri boyunca konuşmaları zafer sevincini İbn-i Ziyad ve Yezid'in kursağında zehir gibi acıya çevirdi. Tarihin tahrif edilmesini önledi. Öte yandan Aşura şehitleri için dökülen gözyaşları insanların Kerbela macerasına karşı duygularını daha da derinleştirdi ve böylece bu hadisenin ebedileşmesine katkı sağladı.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu ayda gerçekleştirdiği büyük Aşura kıyamı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.